Ayrım 5.
Nefret ve kin son derece yaygın duygulardır. Hala havada hissedilir bu ve elbette beraberinde büyük bir yük getirir. Biz coğrafi koşullar nedeniyle bu nefret ve ölüm dumanının içinde büyüdük. Bu mutlak ve kesin olarak yıkıcı bir olguydu. Zehirli bir toprakta büyümekle eşdeğerdi. Ben bunu gördüm, bunu soludum. Belki bu gerçeğe uzak kalmış yerlerde daha az belli olmuştur. Bizim oralarda 50'li ve 60'lı yıllarda bu konu hala canlıydı. Konumuz bu noktadan başlıyor ama gene dağılıyor çünkü komünizm yalnızca, komünizmin üzerimde bunca etki yaratmış olmasının nedeni belki de düşünce olarak son derece doğru bir şey olmasıdır. Bunu kim yadsıyabilir ki? Ama pratik edimde şiddet dolu berbat olaylar herkesin gözü önünde oldu. Sonra beni yaşayan bir efsane olarak da çok etkiliyor. Çünkü Berlin duvarının yıkılmasından ve milyonlarca kişinin kıyımının yaşanmasından sonra bile komünizm hakkında kötü bir şey söylenemiyor. Hala komünizmin olumsuz bir şey olduğu anlatılamıyor. Bence bu korku verici bir durum, hatta iğrenç. 70 ya da 80 milyon ölü var ama bu konuya el sürersen faşist sayılıyorsun. Siz faşist değil misiniz? Hayır, kesinlikle değilim. Okuduğum bir başka eleştiri de Anima Mundi'de Walter ve Andrea'nın ağzından çıkan sözlerin sağın babalarından kabul edilen düşünür Julius Evola'ya ait olmasından söz ediyordu. Evet, o sözleri gerçekten solun entelektüelleri ile alay etmek için oraya sıkıştırmıştım. Özellikle de Evola'yı koydum. Evola o insanların bostan korkuluğu olduğu için alın içinde Evola'nın olduğu bir söz. Ve bir eleştirmen hemen Evola yankıları diye damgayı vuruverdi. O tuzağı bilerek kurmuştum ve hepsi düştüler içine. Üçüncü konu, bunu Büyülü Çember kitabınızdaki bir cümleyle açıklamak istiyorum. Yavrulara ve çocuklara asla yalan söylememek gerekir. Siz çocuklarla çok konuşuyor, çocuklardan çok söz ediyorsunuz. Ve bu çocukların da suçlanmış, acı çeken, yalnız çocuklar olmasından çekinmiyorsunuz. Neden çocuklar anlatımınızın merkezini oluşturuyor? Sanırım bunun nedeni çocukken çok ama çok fazla acı çekmiş olmam. Bu benim çocukların yakınlığını hissetmeme yarıyor. Belki huzurlu ve sıradan bir yüzün altında bile onlardaki büyük acıyı hemen algılamama yol açıyor. Bu benim için çok doğal ama pek çok yetişkinde bunun eksikliğini de gözlemliyorum. Son derece dikkatsizler. Sadece büyük şeylerle ilgilenen kimselerin çocukluklarından beraberlerinde getirdikleri bir şiddet olduğunu düşünürüm. Patolojik ve korkunç izlerden söz etmiyorum. Bir sıradanlık örtüsü altında çocukluğun bana korkunç gelen bir anlamda korunması ve savunulması gereken bir dönem olduğu düşüncesi çok yaygın. Bu zavallı çocukların her şeyi bilmek ve her şeye sahip olmak zorunda kalmalarını ürkütücü buluyorum. 6 yaşındayken ölüm, savaş olduğunu biliyordum ama insanların boğazlanmalarını seyretmek zorunda değildim. Bunlar insan ruhunun sezdiği şeylerdir. Kaldı ki hiç frenlenmeden gösterilen dehşet sonunda kayıtsızlığa yol açar. Çocukluğun sürekli vererek, vererek korunması gereken bir çağ olduğu biçimindeki karşılıksız düşünceyle bir hassaslık, bir yavaş yavaş büyüme gerekliliğini unutma gibi büyük bir yanlış yapıyoruz. Bugünün çocukluğunun yeni yüzü, ki bu daha önce yoktu, bugün çocuklar tüketici özneler halindedirler. Hatta büyük bir tüketici sınıftırlar. Bu tüm ilişkileri altüst etmiştir. Çünkü çocuklar ailelerini etkileyerek büyük bir satın alma gücüne sahiptirler. Görüntüde de minik beyler, minik bayanlar olup çıktılar. Şimdiden kadın gibi giyinen 10 yaşında kızlar var. Eskiden gerçekten koruyan sınır bugün günden güne incelmekte. Ve bunun anlamı da büyük bir yoksullaşma. Ve bu nedenle bu çocukların içlerinde her düzeyden yalnızlık egemen. Geçen gün bir hanım bana şöyle dedi. Kızım 6 yaşındayken ona Noel Baba diye birinin olmadığını açıkladım. Kızım 2 gün boyunca ağladı. İyi ama bunu neden açıklamak zorundaydı ki? Nasılsa eninde sonunda öğrenecekti. Bu gibi konularda ana babalar ve çocuklar arasında her zaman bir suç ortaklığı oyunu vardır. Sonra bir noktada biri gerçeklerin ne olduğunu öğrenir. Oysa bugün çocukları hemen bir yetişkine döndürmek çabası var. Onlar zaten adam olmuşlar ama kendi zamanlarına gereksinimleri var. Çocuklara ilişkin olarak söylemek istediğim genellikle görmezden gelinen bir şey daha var. Benim çocuklarla aram son derece iyidir. Pek çok küçük okurum var ve böylece o yaştan doğrudan bir bilgi akışım da var. Bana yazıyorlar, buluşuyoruz. Büyük bir olasılıkla kitaplarım bu çocukların yüreklerinin bir noktasına dokunuyor. Onlar kitaplarımı ünlü olduğum için okumuyorlar. Çoğu kez bunun farkında bile değiller. Başlangıçta büyükler için yazdığımı bile bilmiyorlar. Ve sonunda anne babalarına tek ses içini de okumak istediklerini söyleyiveriyorlar. Eve dönüyorlar ve annelerine şöyle diyorlar. Bunu okudum, şimdi de şunu okumak istiyorum. Aynı yazarın değil mi? Son kitabım gene yalnızlık konusunu işleyen Tobia ve Melek de aynı yolda gidiyor. Onu henüz okumadım ama eleştirileri gördüm. Sanırım kitabı okumadan önyargılı eleştiriler yazanlar pek çok. Evet öyle. Anima Mundi ile buna çok tanık oldum. Çünkü kitap eleştirmenlere bir pazartesi öğle yemeği saatinde teslim edildi ve salı sabahı herkes eleştirisini yazmıştı. Hepsi de önyargılı eleştirilerdi. Metnin 300 sayfasını ciddi bir biçimde okuyacak gerçek zamanı bile bulamamış olmalılar. Kendi payıma ben söyledikleri gibi kurnazın teki olsaydım, Anima Mundi'de bir yüreğinin götürdüğü yere git iki olurdu. Ve torun anneannesine yanıt yazardı. İşte o zaman her şey planlara göre yürümüş olurdu. Oysa ben bambaşka bir kitap yazarak, kolayı seçmeyerek bir bakıma okurumu uzaklaştırdım. Ama beni ilgilendiren gene milyonlarca kitap satmak değil, sözlerime devam etmekti. Merak ettiğim bir şey daha var. Okurlarınız olduğu için eleştirmenlere kulak asmadığınızı söylediniz. Bunu biraz açar mısınız? Ben ciddi eleştirileri seviyorum. Benim hakkımda pek çok üniversite tezi hazırlandı. Ciddi bir eleştirmenle ilişki kurmaktan hoşlanabilirim. Çünkü eleştirmen yazarı uyaran, dürten kişidir. Söz gelimi Claudio Magris'in bana verdiği öğütler bazı özelliklerimi canlandırmama yol açtı. Eleştirmen yazarı tamamlayan kişidir. Bundan çok mutluyum. Ama şimdi sadece ön yargı temel alınarak linç etmek daha yaygın. Bu tür bir eleştiri son derece rezil. Eleştiri kendi içinde önemlidir. Eleştirmenleri okuyarak yazma üstüne çok ders aldım. Elbette başka yazarların eleştirmenlerinden de söz ediyorum. Sadece benimkilerden değil. Ama dediğim gibi düzey yüksek olmalı. Gene yazarın sosyal işlevi konusuna dönelim. Çağdaş yazında her şeyin yazılabileceği, tanımlanabileceği, temsil edilebileceği düşüncesi var ve bunun yazar tarafından kitap, okur ve dünya ilişkisinde bir sorumluluk nedeni olmadığı düşünülüyor. Ama sorumluluk, gerçeklik ve acımasızlıkla birlikte sizin yazılarınızın temel unsurlarından. Şimdi bu düşünceyi o söylemediğiniz ünlü milyonlarca oy konusuna bağlarsak, yazarın sosyal işlevini nasıl görüyorsunuz? Yazarken sizi okuduklarını ve bunu yazmak zorunda olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Evet elbette, bu temel bir unsur. Yazarken büyük bir sorumluluğum olduğunun bilincindeyim. Tek ses içine yazarken çok kararsızdım. Çünkü tedirgin edici, sert bir kitaptı. Yaratacağı etki konusunda kararsızdım. Sanıyorum bir yazarın büyük bir sorumluluğu vardır ve belki bugün eskisine oranla bu daha da büyüktür. Çünkü bugün yazı, yazının olduğu sayfa bir insanın sessizlik içinde kendi kendiyle tek başına kalabildiği son köşe, son adadır. Pek az okunuyor ama okuma anı insanın kendiyle baş başa kaldığı an olduğu için ona biraz destek olunmalı. Yazdığım her öykünün kesin bir amacı vardır. Varmak istediğim nokta bellidir. Ne yapmak, insanlara ne anlatmak istediğim son derece nettir. Zihnimde her zaman parlak bir tasarı vardır. Belki öyküyü nasıl işleyeceğimi bilemem ama nereye ulaşmak ve okuru nereye ulaştırmak istediğimi kesin olarak bilirim. Bunlar düşünmek için fırsatlardır. Son yıllarda aldığım binlerce mektup attığım okların hedeflerine vardıklarını gösteriyor. Yoksa düşünmeyi sürdürerek bana yazmazlardı. Ben kitabı yazarım. Bitirdiğim zaman o insanların içinde mayalanmayı sürdürür. Öyle ki sonra son bir şeye, bir yüzleştirmeye gereksinme duyarlar. Pek çoğu kitaplarımı tekrar tekrar okuduklarını yazarlar bana. Bu da her zaman avlayabilecekleri yeni bir balık olduğu anlamına gelir. İlginçtir. Beni resmettiklerinin tam tersi bir durum bu. Benim kolay tüketilen kitaplar yazdığımı söylüyorlar. Defalarca okunan bir kitap, kolay tüketilen bir kitap değildir. Olağan ufkun parçalarından birini oluşturmak üzere yerini alan bir kitaptır. Elbette insan içini boşaltmak için de kitap yazabilir. Ama böyle olumsuz bir yazının arkasındaki yazarların kötülüğün ne olduğunu tam olarak bilmedikleri izlenimini ediniyorum. Bunlar dış görünüşlerin yeniden dönüştürülmüş görüşleri. Şiddet var ama kötülüğün mutlak gücünün ne olduğu düşüncesine sahip değiller. Kötülükten kayıtsızca söz eden biri bir amatördür. Kötülük konusunda bilgisizin tekidir. Kötülük arkasında bir şey görebildiğin zaman gerçekten korku verir. Sizin kitaplarınızda olmayan, en azından merkezde yer almayan bir konu da kadın erkek ilişkisi. Yani ister iyi gitsin, ister kötü aşk öyküleri. Bu konuyu ele aldığınız zaman da hep orada değilmişsiniz gibi ve a posteriori, gözlemlere dayalı bir bakış açısıyla anlatıyorsunuz. Bunlar da kuşakları ilgilendiren olaylar oluyor. Hiçbir zaman o anda yaşanmıyor. Bu rastlantısal mı, isteyerek mi böyle yapılıyor, tersi de olabilir mi? Kim bilir, elbette bu noktada eksiklerim var. Gerçekte bunu anlatmak beni ilgilendirmiyor. Hiçbir zamanda ilgilendirmedi. Ailemin öyküsü ya da kendi duygusal yaşantımın bu konuyu yıllar önce kapamama neden olacak biçimde olumsuz sonuçlanması beni bu konuyla yüz yüze gelmekten uzaklaştırmış olabilir. Neredeyse bir manastır yaşamı sürdürdüğüm söylenebilir ve bu nedenle kadın erkek ilişkisi beni ilgilendirmiyor. Belki de bunu bir bütün olarak yaşamadığım ve anlatmak gereksinmesini de asla duymadığım içindir. Gerçekten de kitaplarımda kadın erkek ilişkileri olumsuzdur, mutsuzdur, anlaşılamamak ve iletişim kurulamamak üzerine kuruludur. Ama başka türlü olanlar da vardır. Yüreğinin götürdüğü yere git, Anima Mundi, Walter'ın ana babası, her zaman olumsuz, hınç dolu evlilikleri anlatır. Ama bununla kadın erkek ilişkisinin olumlu bir değeri olmadığını da söylemek istemiyorum. Gene de siz yazarken insanları düşünmeye çağıran bir yazar olduğunuza göre bu konuyu daha olumlu işleyebilirdiniz diye düşünüyorum. Gelecekte böyle yapmayacağım anlamına gelmedi elbette. İçinde inancın olmadığı bir evliliğin bir toplama kampına benzeyeceğine yürekten inanıyorum. Ama doyuma ulaşmış bir evliliğin de bir kutsama, zor ama harika bir süreç olduğunu da düşünüyorum. Pek çok kişi tümüyle rastlantısal olarak evleniyor ve aslında olağanüstü olan bir gerçekliğe hiç hazırlanmadan ve hiç saygı duymadan giriyorlar. Duygusallıkta büyük bir bilgisizlik var. Evlilik de sonunda bir tüketiciliktir. Bir insanı beklemek ve güçlüklerle karşılaşarak da olsa bir yapı kurmak düşüncesi gelişmiyor insanlarda. Öyle oluyor ki evlenirlerken aşık oldukları düşüncesine aşık oluyorlar. Böyle bir fiziksel ve duygusal aşk bir yıl içinde tüketiliyor ve o zaman evlendikleri kişinin gerçekte arzu ettikleri kişi olmadığını anlıyorlar ve her şey bitiyor. İstediğim gibi biri değilsin ya da artık istediğim gibi değilsin diyorlar. Çünkü duygusal aşk rüyası bitmiş oluyor. Bir şeylerin inşa edilmesi ve yavaş yavaş gelişmesi gerektiği düşüncesine sahip olmayan kişiler bunlar. Evlilik özel bir çağrı ister. Ben yazının çağrısına uydum ve bu öyle güçlü bir çağrıydı ki evlilik gibi güçlü bir çağrıyla asla uyuşamazdı. Yaratıcı etkinliğimin ne kadar büyük bir zaman aldığını gördüğüm zaman, çok fazlaydı, bunun başkalarından çalınacak bir zaman olduğu gerçeğini kavradım. Evlenmek için başkalarına sürekli bir açıklık garanti etmeliydim. Ama yazmak beni evlilik yaşantısıyla asla bağdaşmayacak bir kapanma dönemine zorunlu kılıyor. İki çağrıya birden kulak vermeye olanak yok. Anlaşılıyor ki yazmayı bedel ödenmesi gereken bir çağrı olarak niteliyorsunuz. Yazdıklarınızdan ve söylediklerinizden, örneğin çocuk sahibi olmaktan hoşlanabileceğiniz düşüncesine kapılırsak yanlış olur mu? Evet, bu çağrının böyle bir bedelini ödüyorum. Müthiş bir çocuk sevgim var ve gerçekten de pek çok çocukla yaşıyorum. Çünkü bu eve çok sık olarak çocuklu arkadaşlarım gelirler ve annelik duygum da çok güçlüdür. Ama bir noktada anladım ki benim için iyi bir anne olmak zordu. Berbat bir anne olacaktım. Yazar kadının intihar eden çocukları olayı masal değildir. Bunun içinde bir gerçek payı var. Güçlü bir sanatsal yapısı olan kadınların çok mutsuz çocukları oluyor. Çünkü bu ikisi birbiriyle uyuşamayan gerçekler. Anneysen anne olmalısın. Kitap yazacağım diye 3 ay ortalıktan yok olamazsın. Ve benim için büyük bir fedakarlık oldu ama uymak istediğim başka bir çağrı vardı. Ben başka bir tasarıda rol alıyorum. Büyük bir olasılıkla Tanrı'nın da bu tasarıda katılımı var. Bunu anladığımda büyük bir huzura kavuştum. Çünkü önce bu iki gereksinim beni alabildiğine tedirgin ediyorlardı. Bir yanda aile kurmak söz konusuydu, öte yanda benim için öylesine güçlü olan bu çağrının yolunu izlediğimde kendimi büyük bir yalnızlığa iteceğimi de biliyordum. Gerçekten de yazdığım zaman kimsenin bana ulaşamadığı bir dünyanın içine kapanıyorum. Bu insan yaşamında bir kez deneyim, bir gerçek değil ki. Bu dönem dönem yinelendiği için iki gerçeğin uyuşmasına olanak yok. Gelecek için tasarılarınız, bebek, emekli olmak, gülüyor. Şu anda hiçbir tasarım yok. Çünkü Topya ve Melek kısa bir süre önce yayınlandı ve bu kitap ve Anima Mundi ile bir yazı çevrimini kapattığımı düşünüyorum. Olaylar hep bir çember oluşturuyorlar. Şimdi çember hem çocuklar hem de büyükler için kapandı. Yeni bir düzeye ulaşmam, henüz bilmediğim bir limana yanaşmalıyım. Ama bunun ne zaman ve nasıl olacağını hiç bilmiyorum. Yazmak konusunda telaşlanmıyorum. Ben masaya oturup yazmaya başlayan Moravia gibi değilim. Pek çok okuduğum, pek çok düşündüğüm, çalıştığım, notlar alıp yürüyüşler yaptığım uzun bir olgunlaşma dönemim oluyor. Ve bütün bunlar bir an yarıda kesiliyor ve yerini mutlak olarak hiçbir şey yapmadığım ve yolumu yitirdiğim bir döneme bırakıyor. O zaman tüm malzeme karışıyor ve yeniden işleniyor. Sonra benim isteğimin tamamen dışında oluşan bir biçimde kitap ortaya çıkıyor ve ancak tamamen bitmiş olduğu zaman ortaya çıkıyor. Ama bunun benim isteğimle bir ilgisi olmuyor. Buna karşı koymak biraz güç. Çünkü edilgen olmayı anlamak gerçekten zor. Tüm odunu sobaya koyabilir, kapısını kapatabilirim. Ama ateşin ne zaman tutuşacağını bilemem. Bu bir yandan son derece harika bir şey. Bunlar yaratışın düzenekleri. Öte yandan bunu yaşamak güç, güven duyman gerekir. Topya ve Meleği yazmak için 3 yıl harcadım. 3 ya da 4 kez yeni baştan yazmayı denedim. 40, 50, 60 sayfa yazıyorum. Sonra bir sabah uyanıp canımın yazmak istemediğini hissettiğim zaman hepsini çöpe atıyorum. Bu olmuyor anlamına gelir. Çünkü yazmak benim için bir heyecan, bir serüven, bir keşiftir. Her sabah mutlulukla kitabımı yazmaya koşmalıyım. Her kitapta ne yazık ki yazılması gereken sıkıcı, bağlantı için gerekli sayfalar vardır. Ama genellikle heyecanım kesilmez. 60 sayfa sonra sıkıntının egemen olduğunu görürsem kağıtları alır atarım. 3 veya 4 kez böyle yaptım ve sonunda kendi kendime şöyle dedim. Bu çok zor, çok zor ve çok basit. Asla yapamayacağım. O günlerde burada 10-12 konuğum vardı ve ansızın kitap parlak bir biçimde aklıma düşüverdi. Oturdum ve 10 günde yazıp bitirdim. Bir kitap hazır olduğu zaman çalışmam yalnızca bir yazma eylemidir. Çalışma hiçbir şeydir. Neredeyse hiçbir şeydir çünkü her şey aklımda oluşmuştur. Okurun okuyacağı gibi biçimlenmiştir. Bir nokta daha, görüntüler dünyası. Yüreğinin götürdüğü yere git kitabının görmediğim filmi çekildi. Yalnızca parçalarını gördüm ve bana sanki özellikle duygulardan söz ediyormuş gibi geldi. Böyle olması kaçınılmazdı çünkü ancak bu bölümü sinemaya aktarmaya uygundu. Kuşaklar arası ilişkilere ağırlık verildi, biraz da duygulara. Gerçekte benim için ikinci planda olan sevgili bölümü filmin merkez noktası oldu. Siz televizyon içinde çalıştınız. Evet, birkaç yıl RAI'de çalıştım. Bu dili de biliyor olmak, yani görüntüler dilini, sizi ilgilendirmiyor mu? Anima Mundi'nin de filmini yapma hevesine kapıldım. Sinema yönetmenliği eğitimi aldığım için altından kalkabileceğimi biliyordum. Söyleyeceklerimin ulaşacağı kitleyi büyütmek için iyi bir yol olabilirdi. Ne var ki bir film yapmak pek çok nedenden ötürü çok zor. Bunların arasında fiziksel dayanıklılık da var. Son bir soru. Ya Papa? Papa hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok kısa bir süre önce ona Anima Mundi'nin bir kopyasını yolladım. Halkla ilişkiler görevlisi beni aradı ve Papa'nın 1994 yılında Yüreğinin Götürdüğü Yere Git kitabımı okuduğunu ve ona bu kitaptan sevgiyle söz ettiğini anlattı. Ve Anima Mundi'yi okumaktan da hoşlanacağını söyledi. Ben de hemen içine bir ithaf yazarak ona yolladım. Ona yazacağım sözleri tasarlamak için bütün bir gece uykusuz kaldım. Kişisel olarak ona gitmediniz mi? Hayır, bir süre önce kitabı ona gönderdim. Noel'den sonra onu görmeye gitmek istiyorum. O iyi bir okur ve iyi bir yazar. Onun beğenisini kazandığım için gurur duyuyorum ve onunla tanışmayı gerçekten umut ediyorum. Son bir sürpriz. Dostça sürdürdüğümüz uzun söyleşimizden sonra ayrılırken Suzanne Tamaro'ya çalıştığım yayın evinin birkaç kitabını armağan ettim. Jose Maria Escriva'nın trilojisi, Camino, Solco e Forgia'yı, Yürüyüş, Saban İzi ve Nalbant Dükkanı görünce yazar çok şaşırdı. Yürüyüş mü? Bilirim, anneannemin komodininde sakladığı 3 kitaptan biriydi. Öldükten sonra eşyalarının arasında bulmuştum, dedi. Yayın evimiz ve Yüreğinin Götürdüğü Yere Git romanının kahramanı ile aramızda beklenmedik bir yakınlaşma doğmuştu. Kitabın sonu. Sayfa 77. 28 Nisan 2001.